Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'ya, Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2021 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve derginin Ebedi Fecre bölümünde yer alan Kur'ani Talimatlar 26 İslam'da Maneviyat başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hizmetle gelen dua. Mahmud Sami Efendi Hazretleri, Darülfunun'da hukuk tahsilini ikmal etmiş bir gençti. Memleketine dönmeye hazırlandığı günlerde Bayezid Meydanı'nda bir Allah dostuyla tanıştı. Bu zat, tahsilini öğrenince kendisine şu telkinde bulundu. "Sizi yeni bir tahsile başlatmama müsaade eder misiniz?" Bu tavsiyeyi kabul eden Sami Hazretleri, Esad Erbili Hazretleri'nin dergahına intisap etti. İlk dersi kimseyi incitmemek, son dersi de asla incinmemek olan bu maneviyat tahsiline başlayan Sami Hazretleri, dergahın genç bir hizmetleri oldu. Dergahta bulunan kadim müritler bile ona hayran oldu. Dergahtaki umumi hizmetlerin yanında daha hususi hizmetler gerektiğinde de yine genç Sami Efendi ilk koşanlardan olurdu. Esad Efendi'nin müritleri arasında manevi derecesi çok ilerilerde olan Cide Müftüsü Hüseyin Efendi de bulunmaktaydı. Hayli yaşlanmış olan Müftü Efendi hastalanmış, bakımı da çok güç hale gelmişti. Dergâhta bu yaşlı zatın memleketine, evlatlarının yanına gönderilmesi istenince Sami Efendi, "Müsaade edilirse bu mübarek zatın bakım ve hizmetini yapmak isterim." dedi ve bu hizmeti de büyük bir edep ve hassasiyetle ifa etti. Bu halis niyet ve nazik hizmetin karşılığı olarak da Müftü Efendi'nin şu duasına mazhar oldu. "Allah'ım, bu yaşıma kadar bu kuluna ikram ettiğin manevi lütuf ve ikramların hepsini aynen bu genç evladımıza da ikram eyle." Allah'ın kullarına hizmet, maneviyat tahsilinin en bereketli yollarından biridir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de Üstadı Emir Külal Hazretleri'nin emriyle yıllarca sokak hayvanlarına, hastalara hizmet etmiş ve yolları süpürmüştü. Nail olduğu manevi derecatın en ziyade bu hizmetler vesilesiyle olduğunu ifade ederdi. Rahmetli pederim Musa Efendi, daha çocuk yaşlarımda olmama rağmen zaman zaman beni de Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin sohbetlerine götürürdü. Yaşım itibarıyla sohbeti kafi derecede anlayamasam da oradaki manevi havanın, o feyiz ve ruhaniyetin tesiri altında kalırdım. Şu hususa dikkatimi celbederdi. Bu sohbetlere her kesimden insan katılırdı. Devrin uleması, son Osmanlı bakiyeleri, Bekir Haki Efendi, Ömer Nasuhi Efendi, Fuat Çamdibi Efendi gibi alim zatlarda iştirak ederlerdi. Ben bu zatlar bildikleri mevzuları tekrar dinlemek için mi gelmişler diye hayret ederdim. Zaman içinde farkına vardım ki bu sohbetler ilim tahsili değil, hal alma meclisleriymiş. Sami Efendi Hazretleri sohbetlerinde de asıl ilmin Allah Teala'nın kudret ve azametini kalpte hissetmek olduğunu ifade ederler ve bu ilme sahip olmanın şerefini her vesileyle hatırlatırlardı. Mahmud Sami Efendi Hazretleri 12 Şubat 1984 tarihinde Medine-i Münevvere'de Hakk'a irtihal ettiler. Vefatlarının ardından 35 sene geçti. Her sene nice hatimler, nice tevhid, zikir ve salavatlar okunup mübarek ruhlarına bağışlanıyor. Hak dostları için Cenab-ı Hak bir sevgi halk eder. Ayet-i Kerime'de buyrulur. İman edip de salih ameller işleyenlere gelince, Rahman olan Allah onlar için gönüllerde bir meveddet, sevgi yaratacaktır. Hazreti Mevlana, Şah-ı Nakşibend, Aziz Mahmud Hüdayi, Halid-i Bağdadi ve emsali bütün hak dostları vefatlarından sonra asırlar geçse de bu sevgi vesilesiyle gönüllerde irşatlarına devam ediyorlar. Eserleri ellerde ve dillerde dolaşıyor, türbeleri ziyaretçilerle dolup taşıyor. Bu vesileyle feyizli eserlerinde geçen bazı tavsiyelerini zikredelim. İnfak insanların derecelerine göre farklı farklıdır. Avamın infakı yalnızca malını vermektir ki mükafatı cennettir. Havvasın infakı malını infak etmekle beraber nefsini tezkiye ve kalbini tasfiye etmektir ki ecri kıyamet gününde cemalullahı müşahede nimetine nailiyettir. Bu sebeple mümine yakışan malını infak ederken nefsini de temizlemek ve kalbini Allah'a tahsis etmektir. Kalbinde mal ve dünya sevgisi bulunan bir mümin, imanın zevkine ve kemaline eremez. Cimrilikten sakınmak ve elinde bulunan mal nispetinde cömert olmaya çalışmak da müminliğin şiarındandır. İnce bir hikmettir. İlahi emir ve yasakların, avam ve havas bütün insanlığa teklif edilen asgari seviyesi olan şeriatte, senin malın senin, benimki ise benimdir anlayışı geçerlidir. Kalben istidatlı kimselerin süluk ettiği manevi olgunlaşma yolu olan tarikatte ise bu bakış açısı senin malın senin, benimki de hak rızası için senin şeklinde bir fedakarlık mahiyeti kazanır. Cömertlik ve diğerkamlık manevi bir lezzet haline gelir. Bunun da ötesinde Hakk'ın seçkin kullarının erişebildiği hakikat ikliminde ise ne senin malın senin ne de benim malım benim, hepsi Allah'ındır telakkisine ulaşılır. Nitekim ayeti kerimede bir iman ve infak testi mahiyetinde şöyle buyurulur. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre, hayrın zirve seviyesine ulaşamazsınız. Bu ölçüye riayet edilerek yapılan bir infak, aynı zamanda mükemmel bir tezkiyedir. Zaten zekat kelimesiyle tezkiye kelimesi aynı köktendir. Zekat, servetin içinden fakirin hakkını teslim etmek suretiyle malı temizlediği gibi infakı huzuri kalple eda edebilmek de gönlü cimrilik ve vicdansızlık gibi menfi duygulardan temizler. İnfak eden kişi kendisini test etmelidir. Nasıl veriyor? Bir lütufta bulunuyor gibi horlayıcı bir edayla mı? Yoksa infakının kabul edildiğine teşekkür edasıyla mı? Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri der ki, veren alana bir teşekkür edası içinde olmalıdır. Çünkü alanın nasibi dünyevi ihtiyacın giderilmesidir. Verenin nasibi ise uhrevi ve sonsuz lütuflarla ilahi rızadır. Böyle olunca veren daha kârlı durumdadır. Onun için de muhatabına teşekkür etmelidir. Bilhassa zekat veren kişi unutmamalıdır ki, infakı kabul eden kişi sayesinde bu ibadeti yerine getirebilmekte ve bununla Hakk'ın rızasına talip olmaktadır. Bu bakımdan fakirler zenginler için büyük bir nimettir. Yine infak eden kendisini murakabe etmelidir. Sevinerek mi veriyor yoksa malım azaldı zannederek üzülüyor mu? Sevinerek infak edebilmenin zirvesi Resulullah Efendimiz'dir. Hayber'in fethinden sonra Resulullah Efendimiz'in imkanları genişlemişti. Mübarek haneye ganimetlerin beşte biri geliyordu. Lakin gelen imkanlar doğruca fukaraya dağıtılıyor, Bahri Kainat Efendimiz'in evinde yine sıcak yemek pişmiyordu. Hazreti Ayşe validemiz bildiriyor. Resulullah Efendimiz'in aile efradı, Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Diğer bir rivayette de şöyle devam ediyor. Dilesek doyabilirdik fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendinden feragat ederek yani mümin kardeşini kendine tercih ederek İsar'da bulunurdu. Çünkü Resulullah Efendimiz elinde bulunanı dağıtmadan huzur bulamazdı. Kendi aç dahi olsa açlığını unutur, açları doyurmanın hazzıyla doyardı. Muhtaçların ızdırabını dindirmek onun için en büyük manevi lezzetti. Ruhunun doyması ona midesinin açlığını unutturuyordu. Hak dostlarından Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin fakirlik zamanında yanına bir aç geldi. Kendisi de aç olmasına rağmen onu yemek satılan bir yere götürdü. Başındaki sarığı verip onun karnını doyurdu. İnfak, nail olunan her imkanın mahrumlara da ulaştırılmasıdır. Sadece maddi değil, manevi infak da olur. Mahmud Sami Efendi Hazretleri, dini ve manevi eğitimin maalesef tamamen ortadan kalktığı bir devirde irşadına başladı. Büyük fedakarlık ve cesaretle Anadolu'yu kasaba kasaba, şehir şehir dolaştı. O ve onun gibi hak dostlarının ve hoca efendilerin gayretleriyle buz tutmuş zemin yeniden ısındı. Yeniden rahmet insanları yetişti. Bugün memleketimizden elhamdülillah dünyadaki kardeşlerimize elimizden geldiğince maddi ve manevi yardım elini uzatma imkanı hasıl oldu. Lakin gerek memleketimizde gerekse dünyada muhtaçlar çok. Maddi açlar da çok, manevi muhtaçlar da çok. Küresel güçler dünyaya bir cahiliye devri yaşatmakta. Suriye, Yemen, Libya ve Myanmar gibi İslam beldeleri adeta bir çadır hapishanesine, devasa birer sahra hastanesine döndü. Alem-i İslam büyük mahrumiyet içinde kaldı. Afrika'da bir yanda açlık ve kuraklık, bir yanda sömürgeci devletlerin enkazı. Her taraftan manevi feryatlar yükseliyor. Bir mümin, kardeşinin derdiyle dertlenmelidir. Gönlüyle bu ızdırapları duyup, eliyle, diliyle ve bütün imkanlarıyla imdada koşmalıdır. Hak dostlarından Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri der ki, Türkistan'dan Şam'a kadar ki sahada, yani İslam aleminin herhangi bir yerinde, birinin parmağına batan diken benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına çarpan taş benim ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. Bu hal Müslümanlar tek bir vücudun azaları gibidir hadisi şerifinin derinden yaşanmasıdır. Aynı duyguları Hazreti Mevlana'ya da Şems Hazretleri kazandırmıştır. Şems'le karşılaştıklarında Mevlana Celaleddin, Selçuklu Medresesi'nin büyük bir müderrisiydi. Şems'in ona öğretebileceği zahiri bir ilim yoktu. Fakat Şems, Mevlana'ya onun ilmini yeşertecek olan gerçek ve coşkun muhabbeti öğretti. Nefs-i Rahmani'yi talim etti. Engin bir merhamet ve şefkati onun kalbine nakşetti. Hazreti Mevlana şöyle anlatır. Şems bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum. Beden elbiselerle, battaniyelerle ısınır. Fakat vicdan üşüyorsa o ancak şefkat ve merhamet mahsulü hizmetlerle kalbin Hakk'a yaklaşmasıyla huzura erebilir. Her yıl Rabbimizin lütfuyla teşrif edip kalbi hayatımızı kuvvetlendirmeye vesile olan 3 aylarda bizi bu seferberliğe teşvik edecek ruhani ve manevi bir iklimdir, bir ikram mevsimidir. Ömrün her anı kıymetlidir. Ahireti kazanma sermayesidir. Mahmud Sami Hazretleri şöyle der, bütün himmetinizi Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya sarf edin. Nefsin hazlarına takılıp kalmayın. Vakitleri boş geçirmekten şiddetle sakının. Ehl-ü iyalinize şefkatle muamele edin. Bilhassa ahiretleri hakkında şefkatli olun. Ahirete hazırlamak, ona göre eğitmek bir evlada gösterilecek en büyük şefkattir. Ahireti kazanma iştiyakı dünyadaki çalışmalarınızdan çok daha ötede olsun. dünya nimetlerine aldanmanın neticesi cennet nimetlerinden mahrumiyet ve nedametten başka bir şey değildir. Bu hikmetli sözler bizi şöyle bir muhasebeye davet ediyor. Dünyaya ne kadar, ahirete ne kadar? Bu dünyada maişetimizi kazanmak, evladu iyalimize bakmak için çalışacağız. Buna vesile olacak bir iş veya meslek kazanmak için tahsil de göreceğiz. Lakin bu dünya gailesi o hale geliyor ki, dünyaya gelişin gerçek vazifesini unutturuyor. Çünkü dünyaya hakim olmaya çalışan cahiliye anlayışında ahiretin yeri yok. Böyle sadece dünyaya batmış bir hayat anlayışı, bir Müslümanın hayat tarzı olamaz. Müslümanın gözü daima ahirettedir. Tahsili de, çalışması da, kazanması da, hizmeti de, gayreti de hepsi uhrevi bir gaye, manevi bir maksada mebnidir. Çünkü İslam, birkaç ibadeti yapıvermekle tamamlanacak bir din değildir. Bilakis İslam, hayatın her safhasını ihata eden, hayatı ihya ederek tanzim eden bir kaideler manzumesidir. Bu kaidelere riayet ederek yaşanan bir hayat, mümini rahmet insanı haline getirir. Cenab-ı Hak, bizi öyle bir rahmete ümmet kıldı ki, o rahmetin teşekkürü olarak biz de bir rahmet insanı olmalıyız. Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bütün alemlere rahmet olarak gönderdi. Öyle bir rahmet ki her varlık onun hürmetine yaratıldı ve ona olan muhabbeti nispetinde Hak katında kıymet buldu. Öyle bir rahmet ki şefkat ve merhameti bütün insanlığı hatta bütün mahlukatı kuşattı. Öyle bir rahmet ki bütün dimalara ve gönüllere ebedi bir âb-ı hayat mesabesinde ilim, İrfan, hikmet ve aşk menbaı olarak Cenab-ı Hak tarafından en müstesna vasıflarla sonsuz bir feyzu bereket kaynağı olarak ihsan buyuruldu. Öyle bir rahmet ki onunla sonsuz hidayet rehberi Kur'an ikram edildi. Öyle bir rahmet ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın en sevgilisi Habibi Miraç bahşettiği Resulü oldu. Öyle bir rahmet ki O olmasa bütün alemler ıssız çöllere dönerdi. Öyle bir rahmet ki yaratılışın başlangıcı onun nuruyla vücut buldu. Küre-i arzda zuhur eden bütün peygamberler onun nurunun feyz ve berekatını taşımışlardır. Öyle bir rahmet ki nerede bir güzellik varsa ondan bir akistir. Alemde bir çiçek açılmaz ki onun nurundan olmasın. Zira o olmasaydı hiçbir şey vücut bulamazdı. O ki solmayan, aksine gün geçtikçe tazelik ve taraveti daha da artan, serapa nurdan ibaret bir goncayı ilahi. Öyle bir rahmet ki onun değerini ve kadrini bizzat Allah Teala anlatıyor, hem de ona salat ederek. O rahmete muhabbetle ittiba ederek onun sünnet-i seniyyesini, ahlakı hamidesini yaşamaya gayret ederek bir rahmet insanı olmak, ona ümmet olmanın vefa borcudur. Zira Resulullah Efendimiz'i en çok sevindirecek, mübarek simalarını en ziyade tebessüm ettirecek husus, ümmetinin hidayete, istikamete ve takvaya nail olmasıdır. Rahmet insanı evvela kendisi o rahmete gark olacak. Kendisini takva ve istikamette müzeyyen hale getirecek. Salih amellerle istikamet bulacak. Daha sonra kalbinden rahmet taşıracak. O rahmet peygamberinin terbiyesinde asr-ı saadette bir çocuğun idrak seviyesine bakınız. Hazreti Ömer bir çocuğun şöyle dua ettiğini işitti. Allah'ım sen ki kişiyle kalbi arasına girersin. Günahlarla arama gir ki hiçbir günaha bulaşmayayım. Hazreti Ömer çocuğun bu halinden hoşlandı. Allah sana merhamet etsin dedi ve çocuğa hayır duada bulundu. Çocuk, bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız mealindeki ayeti kerimeye atıfta bulunmakta ve hiçliğin idraki içinde kendisine ibadetleri sevdirmesini ve günahlardan soğutmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz etmektedir. Bir gün Afrikalı bir talebemiz yanıma geldi ve "Hocam benim için dua edin," dedi. "Oğlum ne arzu ediyorsun? Hangi müşkülün için dua istiyorsun?" dedim. Çünkü gençlerden ekseriyetle ya bir imtihanda başarılı olabilmek, ya üniversiteyi bitirebilmek, ya iş güç sahibi olabilmek yahut evlenebilmek gibi hususlarda, yani dünyevi meselelerle ilgili dua talepleri geliyordu. O gencin dua talebi ise çok manidardı. "Hocam, benim için dua edin, Allah bana namazı çok sevdirsin," diyiverdi. İşte rahmet insanı böyle bir dua ikliminde yaşamalı ve kendini takva ile ikmal etmeli. Rahmet insanı mümin kardeşlerine rahmet olacak. Maddi ve manevi imkanlarıyla cahiliye zulmetini nura ve rahmete döndürmeye çalışacak. Bunu omzundaki bir vazife ve mesuliyet olarak görecek. Huday bin İyaz şöyle anlatmıştır. "Havanın çok sert ve soğuk olduğu bir gün Şeyh Abdülalam'ı gördüm. Üzerinde ince bir elbise vardı. Soğuk olmasına rağmen buram buram terliyordu. Bu soğukta böyle terlemenizin sebebi nedir?" dedim. "Bir gün bu mekanda bir günah işleniyordu. Ben buna mani olmak istedim fakat mümkün olmadı. İşte bunun ızdırabından dolayı bu mekanı gördükçe terliyorum ve kıyamet günü bunun mesuliyetinden nasıl kurtulurum diye korkuyorum," cevabını verdi. Rahmet insanı mutlaka da, rahmet insanı mahlukata da rahmet olacak. Abdullah bin Ziyad el-Bekri anlatıyor. Ashabtan Büsr el-Mazi'nin iki oğlunun yanına girip, "Allah size merhamet etsin. Bizden biri bineğine binip ona kamçıyla vuruyor veya gemini çekiyor. Bu hususta Hazreti Peygamber'den bir şey duydunuz mu?" diye sordu. Onlar "Hayır" cevabını verince içeriden bir kadın bana seslenip, "Ey kişi, Yüce Allah kitabında şöyle buyurdu. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler." Yani hayvanlara yapılan bir haksızlık ve kötü muamele varsa bu huzura toplanışta muhakeme edilecek ve adalet yerini bulacak. Bunun üzerine onlar, "Bu seslenen hanım bizim kız kardeşimizdir ve bizden büyük olup Resulullah'a yetişmiştir," dediler. Resulullah Efendimiz'in mahlukata şefkatine dair sayısız misal vardır. O rahmet peygamberi, yavrularını emziren bir kelb için bütün bir ordunun güzergahını değiştirmiş, bir karınca yuvasının tarumar edilmesine, yavru kuşların annelerinden ayrılmasına asla rıza göstermemiştir. Kötü muamele gören develer ona sığınmıştır. Mahmud Sami Efendi Hazretleri de hak dostları gibi mahlukata şefkat timsaliydiler. Medine'de odalarında görünen yılana bile dokunulmamasını emretmişlerdi. Kısa bir müddet sonra o yılan kendiliğinden kayboldu. Kapıya gelen bir aç kelp hakkında da "kapıya bir kişi gelmiş, herhalde açtır" sözüyle basit bir hayvandan değil bir insandan bahsediyor gibi bahsetmiştir. Erenköy'de tedavi ettirdiği bir kelp, gördüğü şefkat üzerine bir başka kelbi devlethanesinin bahçesine getirmiş ve aylarca trene gidiş ve geliş saatlerinde Efendi Hazretlerine refakat etmişti. Rahmet insanı cümle kainata da rahmet olacak. Bugün vahşi kapitalizm ve ölçüsüz teknoloji denizi kirletti, havayı kirletti, atmosferi deldi ve iklimleri bozdu. En mühimi de vicdanları kirletti. Kalplerden merhamet ve şefkati kazıdı. Ta kutuplardaki hayvanlara dahi zarar verdi. Okyanusun dibindeki canlıları zehirledi. Bu hengamda mümin, fıtratı korumakla mükelleftir. Rahmete memurdur. Bu kıvamda bir rahmet insanının yetişmesi için maneviyat terbiyesi ve maneviyat tahsili zaruridir. nefisler tezkiye olmadıkça, enaniyetten kurtulmadıkça, merhamet, cömertlik ve diğergamlıkta mesafe kat etmedikçe bu seviyelere erişilmesi mümkün değildir. Cenab-ı Hak, Ümmet-i Muhammed'in rahmet insanı mahiyetinde yeniden manevi inkişafını lütuf buyursun. Rahmet peygamberi olan Resulullah Efendimiz'in rahmet insanı olan ümmeti olabilmemizi cümlemize ihsan eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2021 sayısından Ebedi Fecre bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 26 İslam'da Maneviyat başlıklı yazıyı paylaşmaya çalıştık. Böylelikle programımızı bu gecelikte noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşçakalın.